Ayrım 21. Bir at bara girmiş. David Grossman, sayfa 188. Çevremdeki manzarada bir eksiklik olduğunu fark ediyorum. O iki genç motosikletçinin masası boş. Gittiklerini görmedim de. Herhalde Dovalehin kendini yumruk yağmurunu tutmasından sonra ondan alacaklarını aldıklarına kanaat getirdiler. Neyse, yüzüm ön cama dönük olarak oturuyorum. Gözüm arkaya kayacak diye korkudan ölerek. Neyse ki arkada oturuyor kadın. Bu arada şu yeni modaya, her iki kadından birinin bebeğini ortalık yerde emzirmesine ne diyorsunuz? Yani düşünsenize, hiç de komik değil. Bir kadınla yan yana duruyorsanız, kadın her şeyine normal görünüyor. Hatta derler ya, örnek bir kadın ve kucağında bebeği var. Haydi bebeğin 8 yaşında görünmesini, şimdiden kirli sakalı olmasını filan geçtim. Sesi boğuk çıkıyor, neredeyse donuk bir ses. Neyse, kadınla gündelik olaylardan konuşuyor, izafiyetin kuantum kuramını filan tartışıyorsunuz ki kadın birdenbire gözünü dahi kırpmadan memesinin tekini pat diye dışarı çıkarıveriyor. Gerçek bir meme hem de, imalatçısı kalitesine kefil. Hop, memeyi bebeğin ağzına tıkıyor ve sizinle İsviçre'deki elektromanyetik parçacık hızlandırıcı hakkında konuşmaya aynen devam ediyor. Veda ediyor, bunu hissedebiliyorum. Bu esprileri son kez yaptığını biliyor. Demin gitmek üzereyken son anda geri dönen kız kafasını bir eline yaslamış, adama belli belirsiz bakıyor. Acaba onun hikayesine? Bir gece gösterinin ardından Dovalehi evine mi götürdü? Ya da belki de 5 çocuğundan biridir ve ilk kez babasının hikayesini duyuyordur, kim bilir? Ya karalar bağlamış o iki motosikletçi? Onlar da Dovaleh ile bir şekilde bağlantılı mı? Daha önce anlattığı şey geliyor aklıma. Sokakta yürüyen insanlarla nasıl satranç oynadığı hani. Her biri, kendileri her ne kadar bilmese de onun kafasındaki oyunda birer piyondu. Ya burada hangi allengirli satranç oyununu kurguluyor, kim bilir? Ve kız, yani şoförün ablası, bebeği emzirmeye devam ediyor. Bir yandan da bir eliyle çantasını karıştırdığını duyuyorum ve bana diyor ki, ''Eminim sabahtan beri bir şey yememişsindir. Uzat bakayım elini ufaklık.'' Elimi arkaya uzatıyorum, önce folyoya sarılmış bir sandviç koyuyor avcuma, ardından soyulmuş katı bir yumurta, yanında da minik bir kağıt külah içinde tuz. Kadının o kadar sert görünmesine rağmen avucu yumuşacık. ''Ye haydi'' diyor, ''hangi akla hizmet aç açına yola gönderdiler seni?'' Sandviçe yumuluyorum, içinde nefis kalın bir parça salam ve ağzımı yakan baharatlı bir domates salçası var. O acı ilaç gibi geliyor, beni dürttüğü gibi uyandırıyor, oyuna geri dönmemi sağlıyor. Yumurtanın üzerine tuz serpiyorum ve onu da iki lokmada yutuyorum. Hiçbir şey demeden bu kez de tuzlu bir kurabiye uzatıyor bana. Sonra da çantasından aile boyu bir meşrubat şişesi çıkarıyor. Yemin ederim bu hatun Mary Poppins'e taş çıkarır ve bana bir bardak oralet veriyor. Tek elle bütün bunları nasıl yaptığına akıl sır erdiremiyorum. Hele de hem beni hem bebeği aynı anda doyurmayı başarmasını hiç aklım almıyor. Kurabiyeler biraz yavan oldu diyor. Oraletle ye ki boğazından rahat geçsin. Bana söylediği her şeyi yapıyorum. Dovalehin sesinde bir tuhaflık var. Ne oluyor sesine? Sözcükleri doğru düzgün duymak zaten zor. Ama son birkaç dakikadır sesin kendisi de ince ve kararsız. Handise bir çocuk sesi gibi. Ve şoför de elini arkaya uzatıyor. Ablası onun eline de bir kurabiye koyuyor. Ama şoför bir taneyle yetinmiyor. Tekrar tekrar arkaya uzatıyor elini. Ablası bana fıkra anlatmasına izin vermediğinden bu şekilde güldürmeye çalışıyor sanki beni. Konuşmadan yol alıyoruz. Sana başka kurabiye yok diyor kadın. Aç gözlülük ediyorsun. Çocuğa da bırak biraz. Ama kardeş elini arkaya uzatıp duruyor. Ağzına doldurduklarını çiğnerken bana göz kırpıyor. Ablası bunun üzerine ensesine şaplığa vuruyor ve kardeş ah diye bağırıp gülüyor. Babam aynı şaplığa enseme vurmaya davrandığında, ki genelde saçımı kestikten sonra yapardı bunu, hem içten içe vursun isterdim hem de yiyeceğim şaplaktan hafifçe korkardım. Pamukla tıraş losyonu sürme faslından sonra gelen can yakıcı ufak bir şaplak. Parmak uçlarıyla vururdu babam. Ardından da müşteriler duymasın diye kulağıma Çok yakışıklı oldun Mine Leave'den. Hayatım sözlerini fısıldardı. Şimdi de annemin sırası. Annem hakkında iyi şeyler düşünmeli. Ama o anda onun hakkında ne düşünsem daha iyi olur. Hangi hatıra daha çok işe yarar? Birden onu düşünmeye korkuyorum. Ne bileyim, sanki renkleri silinip gidiyor belleğimden. Nerede hata yapıyorum? Onu zorla geri getirmeye çalışıyorum. Ama gelmek istemiyor. Var gücümle asılıyorum. İki elimle birden çekiyorum onu kendime. O da olmalı zihnimde. Yalnızca babamın olması yetmez. Sakın pes etme diye bağırıyorum ona. Teslim olma sakın. Neredeyse hıçkırıyorum. Şoförle ablası görmesinler diye iki büklüm halde sağımdaki kapının üstüne kapanıyorum ve nihayet çıka geliyor annem. Tanrı'ya şükürler olsun. Yamanacak bir yığın çorapla mutfakta oturuyor. Ben de oradayım. Yanında oturmuş ödevimi yapıyorum. Her şey normal. İğneyle ilmek ilmek yama yapıyor. Birkaç ilmekte bir duruyor. Kendinden geçmişçesine dalıp gidiyor, boşluğa bakıyor. Ne elindekini ne de beni görüyor gözü. Böyle yaptığında ne düşünüyordu acaba? Hiç sormadım ona. Onunla belki bin kere yalnız kalmışımdır. Ama bir kere bile sormadım bunu. Onun hakkında ne biliyorum ki zaten? Neredeyse hiçbir şey. Varlıklı bir aileden geliyordu. Babamdan duymuştum bunu. Çok başarılı bir öğrenciymiş. Piyano çalıyormuş. Güya resital verecek düzeydeymiş. Ama sonra o iş lafta kaldı ve 20 yaşında Holokost'tan mezun oldu. Savaşın 6 ayını tek bir vagonun içinde geçirmişti. Bunu anlattım zaten size. Polonyalı 3 makinist aynı güzergahta gidip gelen bir trenin ufacık bir kompartımanında tam 6 ay boyunca saklamış onu. Anneme nöbetleşe göz kulak olmuşlar. Bir keresinde kendi anlatmıştı bana. Sonra da daha önce hiç duymadığım yapmacık bir kahkaha atmıştı. Herhalde 12-13 yaşında filandım. Evde yalnızca ikimiz vardık. Tam ona bir gösteri yapıyordum ki birden beni bölüp bütün hikayeyi bir solukta anlattı. Ağzı yana doğru çarpıldı ve birkaç saniye boyunca ağzını düzeltemedi. Yüzünün şu tarafı olduğu gibi eriyip öbür yana akmıştı sanki. 6 ayın sonunda herifler annemden bıktıklarına karar vermişler. Nedenini nasılını bilmiyorum ama günlerden bir gün son durağa geldiklerinde o şerefsizler annemi trenden doğruca toplama kampının giriş rampasına atmışlar. ''Devam etmemi ister misiniz?'' diye soruyor gergin bir sesle. Birkaç kişi baş sallayarak onaylıyor. Olayların tam sırasını hatırlayamıyorum. Bir sürü şey kafamda birbirine karışıyor. Ama mesela ablanın arka koltukta kendi kendine usulca Tanrı yardımcımız olsun deyişini hiç unutmuyorum. Bir de ablanın beyninin arı gibi durmadan çalıştığı hissine kapılıyorum. Düşünüp taşınmaktan kendi kendini yiyip bitiriyor. Benim hakkımda da düşünceleri var ve onların ne olduğunu hiç bilmiyorum. Daha önce kamyonetin dışında durmuş içeri bakarken alnının altında kapkara iki dipsiz kuyu görmüştüm. O gözlere yakalanmamak için koltuğumda iyice pusuyorum. Bir yandan da sürekli olarak bebeğin meme emişini duyuyorum. Emerken arada bir ihtiyar bir adam gibi iç geçiriyor. Bu da beni illet ediyor. Ona göz kulak oluyor, onu koruyor. İhtiyacı olan ne varsa veriyorlar. Ne demeye iç geçiriyor ki? Derken abla damdan düşercesine soruyor. Baban ne iş yapıyor? Berber dükkanı var. Ortağıyla beraber çalışıyor. Ona neden söyledim bunu bilmiyorum. Salağım ben. Babamın güya anneme aşık diye ortağına takılmaya nasıl bayıldığını, onları birlikte yakalayacak olursa bir güzel doğrayacakmış gibi ortağının burnunun dibinde makasını nasıl salladığını da yumurtlayacaktım az kalsın. Ya annen diye soruyor. Anneme ne olmuş diyorum. Artık biraz daha temkinliyim. O da mı berber dükkanında çalışıyor? Tabii ki hayır. Taas'ta çalışıyor o. Mühimmat ayırıyor. Birdenbire kadının benimle bir tür satranç oynadığı hissine kapılıyorum. İkimiz de hamlemizi yapıyor. Ardından durup diğerimizin o hamleye nasıl karşılık vereceğini bekliyoruz. Taas'ta kadın işçi çalıştırdıklarını bilmiyordum diyor. Çalıştırıyorlar diye cevap veriyorum. Abla bir şey demiyor, o yüzden ben de susuyorum. Derken bir kurabiye daha isteyip istemediğimi soruyor. Giderek o kurabiyelerin de bir hamle olabileceğinden kuşkulanmaya başlıyorum. O yüzden en iyisi daha fazla yememek. Ama yine de bir tane alıyorum ve alır almaz da hata yaptığımı anlıyorum. Neden bilmiyorum ama o kurabiyeyi almak bir hataydı. Yesene hadi diyor, kendisiyle pek gurur duyarmış gibi bir edayla. Kurabiyeyi ağzıma atıyorum, çiğniyorum ve kusasım geliyor. Kardeşim var mı diye soruyor. Bu arada çölü çoktan geride bırakmışız. Artık yemyeşil tarlaların arasında yol alıyoruz. Ve çevremizdeki arabalar da normal sivil araçlar. Yol tabelalarına bakarak Kudüs'e ne kadar yolumuz kaldığını tahmin etmeye çalışıyorum. Ama o çapraşık şehirler arası yollar hakkında en ufak bir bilgim yok. O yüzden de bir saatlik mi, yarım saatlik mi, yoksa üç saatlik mi yolumuz kaldığını dahi kestiremiyorum. Onlara sormak da istemiyorum. Yediğim sandviç, yumurta ve o kurabiyeler ağzıma gelip duruyor. Size bir fıkra anlatayım ha, ne dersiniz millet diye yalvarıyor Dovale. Adeta acilen bir fıkraya ihtiyacım var. Kısa keseceğim söz, maksat ağzımın tadı değişsin dercesine. Ama farklı masalarda oturan iki kadın neredeyse bir ağızdan hikayeye devam et diye bağırıyorlar. Kadınlar utanarak süzüyorlar birbirlerini. Biri yanında oturan kocasına yan gözle bakıyor. Dovaleh göğüs geçiriyor, vücudunu esnetiyor, parmaklarını çıtlatıyor, derin bir nefes alıyor. Derken abla havadan sudan bir şeyden bahsedermişçesine birden soru veriyor. Peki babamla aranız nasıl, iyi anlaşır mısınız? Midemin oracıkta alt üst olduğunu hatırlıyorum. Kendimi derhal mekandan soyutluyorum. Burada değilim, hiçbir yerde değilim. Herhangi bir yerde olmama bile müsaade yok. Bu arada aç parantez bilin diye söylüyorum. Var olmamanın binbir hilesini biliyorum. O konuda dünya şampiyonuyum. Gelin görün ki nasılsa o hilelerin tekini bile hatırlayamaz oluyorum birden. Dalga geçiyorum zannetmeyin ha. Babam bana vurduğunda içimden kalp atışımı durdurma alıştırmaları yapardım mesela. Nabzımı dakikada 20-30 atışa kadar düşürmeyi başarmıştım da sanki kış uykusuna yatmış gibi, ki amacım da oydu zaten. Büyük hayalim oydu. Belki size komik gelecek ama acıyı dayağın merkez üstünden vücudumun diğer kısımlarına yayma alıştırmaları da yapardım. Amacım acıyı vücuduma eşit olarak bölüştürmekti. Anlarsınız ya, adaletli mal paylaşımı. Babam bana vururken bir karınca sürüsünün gelip acıyı yüzümden veya karnımdan aldığını hayal ederdim bazen de. O karıncalar acıyı göz açıp kapayıncaya dek ufalayıverir, sonra da kırıntıları bedenimin acıya daha duyarsız olan bölümlerine taşırdı. Kendi içinde kaybolmuş halde birileri bir geri hafifçe sallanıyor. Yukarıdan vuran ışık onu puslu bir tül gibi sarmalıyor. Ama sonra gözlerini açıyor. Küçümen hanıma uzun uzadıya bakıyor. Ardından işte yine aynı şey, yüzünde aynı ölçülü biçili ifadeyle bu kez de bana çeviriyor bakışlarını. Bir mumun aleviyle diğerini yakmaya çalışıyor adeta. Ne bunu yapmaktaki amacını ne de o kadından ne almamı beklediğini hala anlayabilmiş haldeyim. Ama benden onu onayladığıma dair bir işaret beklediğini hissediyorum. Ve üçümüzün, Dovalehin, kadının ve benim, herhalde günün birinde sırrına ereceğim bilinmez bir ilişkiyle birbirimize bağlı olduğumuzu gözlerimle onaylıyorum. Ama abla tıpkı fıkracı kardeş gibi pes etmek bilmiyor. Duyamadım seni diyor ve elini omzuma koyuyor. Ne dedim bakayım? Kapının koluna sıkı sıkı yapışıyorum. Elinin omzumda ne işi var be? Ya o arkası gelmeyen sorular ne demek oluyor? Ya şoför aslında bir şeyler biliyorduysa ve ablasına söylediyse? Beynim fazla mesaiye başlıyor. Evlerine vardığımızda kamyonetin içinde ne kadar uyumuş olabilirim acaba? Onlar beni uyandırana kadar epeyce bir vakit geçmiş midir? Kadın hem sandviç yapacak, hem de yumurtaları haşlayacak, hem de içecekleri hazırlayacak zamanı bulduğuna göre bütün bunları yaparken şoför kardeşi ona mutfakta yarenlik etmiş ve her şeyi bir güzel anlatmış olamaz mı? Henüz benim dahi bilmediğim şeyleri mesela. Yeniden midem bulanmaya başlıyor. Eğer hemen oracıkta kapıyı açarsam kendimi yola atabilirim. Herhalde epeyce bir yuvarlanır. Bu arada kafayı gözü de yararım. Ama sonra koşup tarlalara saklanırım ve cenaze bitinceye dek izimi bulamazlar. Sonra da her şey bitmiş olur ve benim bir şey yapmama gerek kalmaz. Zaten benim bir şey yapmama gerek olduğunu kim söylüyor ki? Bütün yükün benim omuzlarımda olduğu fikrine nereden kapılmıştım acaba? Aramız iyi diye yanıtlıyorum onu. İyi anlaşırız. Ama annemle aram daha iyidir. Bu sözleri hangi akla hizmet söylediğimi sakın sormayın. O güne dek dünyada hiç kimseye evdeki durumlardan bahsetmemiştim. Sınıftaki çocuklara, en yakın arkadaşlarıma bile bu konuda tek kelime etmişliğim yoktu. Onların dahi ağzımdan bir şey alabildiği vaki değildi. O halde 7 kat yabancı birine içimi dökmek de ne oluyordu şimdi? Adını dahi bilmediğim bir kadına üstelik. Hem benim kiminle iyi geçinip kiminle limoni olduğumdan ona neydi ki? Kendimi berbat hissediyordum. Gözlerim kararıyor. Gülmeyin ama o kurabiyelerin içine insanı gerçeği itiraf edinceye dek konuşmaya sevk eden bir şeyler kattığından şüphelenmeye başlıyorum kadının. Hani polis sorgularında öyle olur ya. Yüzünde uyur gezer bir korku. O anı tekrar yaşıyor şu anda. Bütün varlığıyla orada. Şoför usulca rahat bırak çocuğu diyor ablasına. Belki şu anda bunlardan bahsetmek istemiyordur. Bal gibi de istiyor diyor kadın. Böyle bir zamanda başka neden bahsedilebilir sence? Afrika'daki maymunlardan mı? Yoksa senin kuş beyinli fıkralarından mı? Haksız mıyım ufaklık? Ailenden bahsetmek istemiyor musun? Sen söyle. Öne eğiliyor ve elini yeniden omzuma koyuyor. Tanıdık bir koku alıyorum. Ama tam da çıkaramıyorum ne olduğunu. Kadından yayılan tatlımsı bir parfüm ya da belki bebekten geliyordur. Kokuyu derin derin içime çekiyorum ve kadına istiyorum diye cevap veriyorum. Gördün mü bak diyor ve kardeşinin kulağını sertçe çekiyor. Şoför de ah diye bağırıp kulağını tutuyor. O anda ne kadar dalaşsalar da kardeş olduklarının her hallerinden belli olduğunu ve bir kardeşim olmamasının ne kadar boktan olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Zihnimi sürekli meşgul eden bir diğer şey ise ablanın genç yaşta ölmüş olan şoförün tanımadığı o diğer kardeşi tanımış olması. İkisini birden aklında tutmayı nasıl başarıyor acaba? Duraklıyor ve küçümen hanıma bakıyor. Kadın başını iki eline birden yaslamış, peş peşe esniyor. Ama gözleri fal taşı gibi açık ve adamı kararlılıkla gayret göstererek izliyor. Adam sahnenin ucuna oturup bacaklarını aşağı sarkıtıyor. Burnundan akan kan ağzının ve çenesinin üstünde pıhtılaşmış ve gömleğini iki yol halinde lekelemiş. Birden her şeyi gün gibi hatırlıyorum. Bu akşamın inanılmaz yanı da bu olsa gerek. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu gece beni yüzüstü bırakmayıp kalmakla çok büyük iyilik etmiş oldunuz bana. Birden her şeyi hatırlıyorum. Üstelik uykumda hatırlarmış gibi değil. Hemen şu anda, şimdi olup bitiyormuşçasına. Kamyonette otururken Kudüs'e varıncaya dek insan yaşamına bütünüyle yabancı bir hayvan gibi olmam gerektiğini düşündüğümü hatırlıyorum mesela. Bir maymun veya deve kuşu veya sinek gibi insan konuşmasını ve davranışlarını anlamayayım da hangisi olursa olsun. Ayrıca düşünmemeliydim de. O anda en önemli şey herhangi bir kişiyi düşünmemek, hiçbir şey istememek, hiç kimseyi istememekti. Belki birkaç iyi şey düşünebilirdim yalnızca ama böyle bir zamanda ne iyi kapsamına girebilirdi ki? Babam için iyi olan mı? Annem için iyi olan mı? En ufak bir hata yapmaktan ölesiye korkuyordum. Kendini zorlayarak çarpık bir şekilde gülümsemeyi başarıyor. Üst dudağı felaket şişmiş durumda ve konuşması giderek daha da anlaşılmaz bir hal alıyor. Bazen kendi kendine konuştuğu hissine kapılıyorum. ''Nerede kalmıştım?'' diye mırıldanıyor. ''Nerede kalmıştım?'' Kimse cevap vermiyor, iç çekiyor ve söze devam ediyor. ''Birden nedense rafadan yumurtayı düşünme fikri düştü aklıma. Öyle bakmayın bana. Küçükken rafadan yumurta yemek tam anlamıyla bir işkenceydi benim için. O sümüksü kısım ağzıma geldiği anda öğürmeye başlardım. Annemle babam da deliye döner, yemem için üsteledikçe üsteler, bütün vitaminlerin asıl o kısımda olduğunu söylerlerdi.'' Tabii azarlar ve tokatlar da gırla giderdi. Laf aramızda yemek yedirmek söz konusu olduğunda annem bana vurmaktan hiç çekinmezdi. Sonunda hiçbir şey para etmeyince yumurtamı yemeyecek olursam evden gidip bir daha dönmemekle tehdit ederdi beni. Yine de inat eder yemezdim. Bunun üzerine ikisi birden paltolarını giyer, anahtarı alır, kapının ağzında durup bana hoşça kal derlerdi. Yalnız kalmaktan ölesiye korkmama rağmen yine de yemezdim. Onlara bu şekilde kafa tutacak cesareti nereden buluyordum bilmem. Sırf vakit kazanmak için ben de onlara neden yemeyeceğime dair sebeplerimi sayıp dökerdim. İçten içe tek istediğim o anın sonsuza dek sürmesiydi. Hep öyle yan yana durmaları, benimle aynı şekilde konuşmaya devam etmeleri. Kendi kendine gülümsüyor, bacakları havaya sallanırken sanki küçülüp çekiyormuş gibi görünüyor. Rafadan yumurta anısıyla ilgili şöyle düşündüm kendi kendime. Belki de oraya varıncaya dek zihnimde başka hiçbir şey olmaksızın tekrar tekrar başa sarıp izlemem gereken bir şeydir bu. Tıpkı mutlu sonla biten bir film gibi. Dikiz aynasına tesadüfen gözüm kaydı ve ablanın gözlerinin yine yaşlarla dolu olduğunu gördüm. Kadın arkada sessizce ağlıyordu. Derken midemdeki her şey bir anda sahiden ağzıma geliyor. O salam, kurabiyeler, her şey. Şoföre durması için bağırdım. Hemen kendimi dışarı atıp ön tekere içim dışıma çıkasıya kustum. Ablanın bana yedirdiği her şeyi çıkardım. Yine de durmak bilmiyor, kustukça kusuyordum. Kustuğumda annem daima başımı tutardı. Hayatımda ilk kez tek başıma kusuyordum. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 198.